Namur Master programında konuğumuz Burak Bulut. Şimdi tabii seni Kurtuluş Kuş'la beraber konumlandırdı herkes. Beraber bir çıkış yaptınız. Evet. Bu programa da ilk defa geldiğiniz için önce bir oradan başlamak istiyorum. İkinizin buluşması nasıl oldu? İkinizin müzik, senin müzik yolculuğun nasıl başladı? Daha önce ne yapıyordun?
Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle dinleyen herkese saygılar, sevgiler, merhabalar. Ben Elazığ'da başladı benim müzik kariyerim. Ondan sonra İstanbul'da yollarımız kesişti Kurtuluş'la beraber. O farklı bir şehirden gelmişti. Ben farklı bir şehirden gelmiştim. Ama kader dediğimiz şey bizi bir noktada birleştirdi. Birlikte şarkılar yapmaya başlamıştık ilk etapta. Zaten ondan sonraki zaman diliminde farklı farklı şarkılar, ayrı ayrı şarkılar yapmaya da devam ettik. Ama bizim için ilk etap yani birlikte şarkı yapmaktı. Bizim için en hayırlısı oydu. Stratejik olarak da en hayırlısı oydu. O yüzden öyle bir yol izledik diyebilirim. Kurtuluş benim çok sevdiğim bir kardeşim.
Daha önce ne yapıyordun?
Daha önce bir dükkanım vardı benim, esnaf bir dükkanımız vardı. İki katlı. Hı. Alt katında sabahın 8'inde, 7'sinde, 8'inde dükkanı açar. Akşamın 8'inde dükkanı kapatır. Saat 8'de akşam 8'den sonra üst kata çıkar, kendi şarkılarımı yapmaya çalışırdım ben. Gece 12'ye kadar.
Vay.
Evet, böyle bir serüvenim var. Bir son, yani ünlü olmadan önceki son 10 yılım diyeyim, böyle geçmiştir.
Nereden peki şarkı söyleme isteği geldi? Birisi mi ilham oldu? Bir sanatçı hayranlığı mı oldu? Ne oldu mesela? O ne zaman oldu?
Yani şöyle, ben oldum olası müzik benim hayatımda çok yer edinmiş bir şey. Severdim yani. Çocukluğumdan gelen bir şey. Hmm. Bizim ailede hiç müzisyen yoktu. Sesi güzel olan bile yoktu, biliyor musunuz?
Hiç.
Belki bizim sülalede tek ses sanatçısı benim diyebilirim. Hatta ünlü olan tek ses sanatçısı benim diyebilirim yani.
Müthiş bir şey.
Yani tek çıkmış, tam çıkmış gibi bir şey yani.
Bütün sülale o zaman seni nazar boncuğu olarak kullanıyordur. Yani medar iftiharı olmuşsun. Tanımadığın akrabaların falan çıktı mı şöhret olduktan
sonra? Var var. Onlar da var. Onlar da var.
Arkadaşların.
Tabii canım.
Aranın kötü olduğu ama sonradan seninle kanka olanlar falan çıktı değil mi?
Var var baba. Hiç oralar. Oralar yani kapalı kutu oralar.
Burak, şimdi her çıkardığınız şarkı senin tekli ya da başka sanatçılarla düet yaptığın. Mesela diyelim Ebru Yaşar'la Kehribar'ı yaptın, evet, filan. İşte Kurtuluş'la yaptın. Bütün şarkıların viral oluyor. Bütün şarkıların özellikle dijitalde o listeye giriyor. Bir takım listelere giriyor. Evet. Nasıl başarıyorsun bunu? Bir stratejisi mi var? Bir tekniği mi var? Buradan bizi izleyen, bizi dinleyen genç müzisyen arkadaşlarımıza bir mesajın var mı bununla ilgili?
Ya şöyle, hiçbir stratejim yok abi. Bak yemin ederim, kafam nasıl esiyorsa öyle yapıyorum. Sallıyorum. Gece saat 11-12. Bir şarkı yazdım. Yeni bir şarkı. Yazdığım şarkıyı o anın ruh haliyle dinliyorum. İçimden diyor ki, iç sesim bana diyor, bu şarkıyı şimdi paylaş. Gecenin belki ikisinde paylaşıyorum. Hmm. Belki üçünde paylaşıyorum. Belki sabahın 8'inde paylaşıyorum. Benim kitle artık beni çözdü. Yani deli dolu o yanımı biliyorlar yani. Diyor ki, Burak kafasına göre ne istiyorsa onu yapıyor zaten. Nasıl hissediyorsa öyle davranıyor. Ben de hissettiğim gibi davranıyorum ve bunu paylaşmaktan gocunmuyorum. Hmm. Saat, zaman farkı olmaksızın. İnternet. Bunu da bütün mecralarda paylaşıyorum. Çünkü hani şu bilinçliyim, yanlışsa bile benim yanlışım, doğruysa da benim doğrum. Hmm. Şarkıyı bu saatte atmak belki yanlış ama ben yanlış yapmayı bilerek seçiyorum diyorum. Ve o yanlış bana doğru olarak geri dönüyor. Yani ben kalp temizliğine inanan bir insanım. Cidden derim ki kalbim temiz, ben kalbimin ekmeğini yiyorum diyen bir insanım. Ve bu doğrultuda bütün işlerimi yaparım. Yaptığım süre boyunca da insanlar bunun geri dönüşünü sağ olsunlar bana çok güzel şekilde veriyorlar.
Ne güzel. Evet. Güzel anlattın. Sert bir duruşum var. Yok, normalde nasıl bir mizacım var? Yani
ya, bak sen
sempatik misin, şakacı mısın?
Çok şakacı değilimdir ama sempatiyimdir ya. Hmm. Yani yakışıklı olduğum da söylenemez. Sempatik benim için ideal yani.
Şimdi sosyal medyayı kullanıyorsun.
Yarım yamalak.
sosyal medyanın müzik üzerindeki etkisini soracağım sana.
Çok büyük. Evet. Bariz bir faktör.
Sanki önce oradan patlıyorsun şarkılar, sonra evet. listelere giriyor. Doğru mu?
Şöyle, sosyal medya müzik sektöründe şu an number one'ı diyebilirim. Kesinlikle number one'ı diyebilirim. Bu sosyal mecralar artık bir şarkının ilerleme potansiyelini verilerle, analizlerle bariz bir şekilde sanatçının karşısına çıkarabilecek potansiyele sahip. Yani ben bunu yapmıyorum ama yapanları biliyorum yani. Mesela oradaki reaksiyona göre şarkıyı çıkarıp çıkarmama olayları dönüyor. Mesela diyor ki şarkıyı atıyor, şarkı sağlıyorum. Bir günde 1 milyon, 2 milyon bir stream elde etti. Diyor ki bu şarkıyı kesinlikle çıkarmalıyım. Yorumlara bakıyor mesela, diyor ki bir günde mesela 1000 yorum almış bu şarkı. Kesinlikle ben bu şarkıyı çıkarmalıyım. Ya da hiç beğenme, like almamış. Diyor ki ben bu şarkıyı çıkarmamalıyım. Yani gidişatı çok değiştiriyor. Ve bunu bütün sosyal mecralarda ortak kabul ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu Spotify'da, YouTube'da, işte
TikTok
zaten Instagram ve TikTok, bak bu iki mecra, Instagram ve TikTok, bunların ağababası. Yani bu iki mecrada yürüyen bir şarkı ya bütün mecralarda yürüyor. Ya önünü alamıyorsun
yani. O yüzden
yani.
Önce oraya atıyorlar ya da bölüm bölüm.
Tabii. Ya bunun öncüsü de benim diyebilirim aslında, biliyor musun? Tabii ilk yapan benim belki.
TikTok'tan paylaşan.
Evet.
Instagram'dan.
TikTok ve Instagram'dan ilk paylaşan benim diyebilirim yani.
Mesela Tarkan da bu stratejiyi yaptı son albümde. Fakat o istediği geri dönüşü alamadı diyebiliyorum ben. Yani sizin yarattığınız bir etki var. Mesela şarkı bir gecede dediğin gibi 1-2 milyon stream alıyor. Evet. Ve ertesi gün hemen dijitale de yansıyor. Dijitallerdeki listelere de giriyor.
Kesinlikle.
Ama bu Tarkan'da olmuyor. Yani popçularda olmuyor. Tarkan demeyelim, onu sınıflandırmayalım da. Yani bildiğiniz üzere bizim çok kıymetli, çok değerli popçularımız var. Yeni nesil şarkıcıların erişemeyeceği kitlelere erişen, reklam anlaşmaları yapan veyahut da işte albümleri satan falan filan. Yani bu sanatçılarda olmuyor da sizde neden oluyor? Onu hiç düşündün mü? Yani
şöyle, şunu şöyle, kendi teorim tabii bu benim.
Aynen.
Kesinlikle. Şimdi bizim yaptığımız şarkıların sound'u, altyapısı, aranje kısmında biz rap sound'u kullanıyoruz. Yani ben kendi şahsıma rap sound'u kullanıyorum altyapılarımda. Şu an günümüz popüler kültür rap ağırlıklı bir furya var. Yani rap müziğin ravaşta olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde rap altyapılar, yani rap sound'lar daha çok dikkat çekiyor. Mesela benim Kehribar olsun, Ama Yine Sen olsun, Manolya olsun, son zamanlar son Cano olsun, son iki seneyi kapsayan bütün şarkılarımın aslında alttaki sound'u rap sound'u. Yani rap ritimlere alttan geliyor. Boom bap, old school ritimler geliyor altta.
Evet, evet.
Şimdi böyle olunca insanlar ya daha günceli yakalamış oluyorsun yani. Ben oraya yoruyorum.
Onu yapanlar da var, Kurtuluş. Aman Burak.
Ya
Kurtuluş
şu an mesela.
Ya mesela Mustafa Ceceli yakaladı onu bir ara, biliyorsun.
Evet.
Ama yani onu yapan da ama listeye giremeyenler de çok oluyor.
Bak orada da ne devreye giriyor biliyor musun abi? Bak.
Ders niteliğinde bu konuda başarılı olmuş.
Estağfurullah.
Burak'tan böyle kendi şahsi tavsiyelerini merak ettik.
Evet. Orada da ne devreye giriyor biliyor musun abi? Şimdi dönem dönem Türk müziğinde kendi içinde değişkenlik gösteren soundlar var. Bir dönem Anadolu rock'tı. Bir dönem işte direkt pop müzikti. Bir dönem arabeskti. Bir dönem işte reggaeton'du. Bir dönem direkt drill altyapıydı. Bir dönem işte boom bap old school. Şu anki dönemimiz.
Evet.
Ondan sonraki dönem işte afro belki trap. Belki direkt trap. Yani durmadan kendini bir kısır döngü içerisinde dönen bir furya var. Türk piyasası, Türk müzik piyasasında. Şimdi mevzu burada nerede başlıyor biliyor musun abi? Şimdi günümüz popüler müziğindeki kuryağımız old school boom bap diyelim. Şu an en çok revaçta olan yürüyüş biçimi aranjelerde. Old school yürüyor şarkılar değil mi? Şimdi bu old school şarkıyı yaptığın zaman, yani altyapıyı old school yaptığın zaman şarkı yürüyecek, patlayacak diye bir kayda da yok. Oradaki fark da şurada başlıyor. Old school tamam, sen yapıyorsun şarkıyı ama sen sanatçı olarak kendinden bir şey katmalısın ki o old school farklılık yaratsın. Yani o dönemin tarzı farklılık yaratsın. Şimdi sen belli başlı birinin yaptığı şarkıyı taklit edersen, işte tamam şu müzik tutuyor, ben böyle yapayım, aynısını yapayım dersen, kendinden bir şey katmazsan o müzik zaten trende de girmez, listeye de girmez, hiçbir yere girmez yani abi. Bu benim tabii şahsi fikrim.
Sıfır şarkıcılar da, genç şarkıcılar da, senin evet. Genç belki de 17-18 yaşında, 19 yaşındaki arkadaşlarımız da bu stratejiyi izlemeli ama bu dediğin normlarda, yani oraya ruhunu koymalı.
Kesinlikle. Evet. Farkındalık yaratmalı ve güncel sound'a uymalı.
Senin farkındalığın neydi? Sizin farkındalığınız neydi? Biraz arabesk ağdalı oluşunuz muydu?
Şöyle, arabesk okuyoruz. Pop alt yapılar.
Rap alt yapılar.
Ya biz aslında hani bu saatler vardır ya, eş zamanlı saatler, birden fazla doğruyu gösteren, guguklu saat mi diyorlar ona, ne diyorlar?
Evet.
Onlar gibiyiz abi. Yani çok değişkenli bir zaman aralığımız var. Farklı formlarda farklı şarkılar yapabiliyoruz biz. Şimdi baktığın zaman
tesadüf değil o zaman. Dönemsel olarak o döneme uygun şarkı yapıyorsunuz.
Evet, yani güncel sound'u iyi yakalıyorum diyebilirim ben kendi adıma.
2 yıl içerisinde o kadar çok hit şarkı ortaya çıkarmışsınız ki. Peki tutmayan şarkılarınız oldu mu?
Var.
Gerçekten mi? Vallahi. Mesela şu tutacak, patlayacak dediğin tutmayan hangi şarkı oldu?
Elfide diye bir şarkım vardı benim.
Hatırlıyorum.
Evet, o şarkım mesela istediğim reaksiyonu almamıştı.
Ben de dedim ki Haluk Levent'in şarkısı mı acaba,
evet,
dedim.
Zaten mevzu oradan kaynaklı, biliyor musun? Oradaki Elfida kelimesinin benzerliği insanlarda şu algıyı yaratmıştı. Elfida diye zaten bir şarkı var. İnsanların kafasında o şarkı Haluk Levent'in şarkısı kodlanmıştı diye. Benim yazdığım Elfida şarkısı mesela çok...
Dikkat çekmedi
mesela.
Cover zannettiler.
Evet, sanki onu ben tasarlamışım, başka bir formata dönüştürmüşüm gibi algılandı mesela. Çok güzel şarkıydı.
Kaçta kaldı dijitalde? Yani, izlenmedi.
En son 10'du herhalde, yanlış hatırlamıyorum.
10 ne?
Milyon.
Arkadaşlar, şimdi moralim bozuldu. Ben destek olursam bir tane şarkı yapalım, bari 10 milyonda kalalım yani. Ne dersin?
Olur. Olur abi, ne demek, şeref duyarım.
Zaten komşu çıktık bu arada. Şimdi senin kendi müziğin, yani kendi tarzınız, tek kelimeyle böyle tarif edersen nedir tarzı, nedir isim bak, koyarsan?
Ben 4 senedir kendi yaptığım müziğe bir isim koyamadım abi. Çünkü cidden yani belli bir kalıbım yok. Bukalemun gibiyim. Bak hani söylüyorum, cidden bukalemun gibiyim. Her türlü müziği yapıyorum ben. Anlatabildim mi? Yani o yüzden...
Kim arıyor bu arada?
Bir söz bestesi arkadaşım arıyor.
İlginç bir şeyse telefonda, yayında konuşalım.
Vallahi.
Yani diyorsun ki bu kalemun gibi sürekli tarz değiştiriyorum. Ben de adını koyamadım diyorsun.
Evet, ben de adını
koyamadım. Biz de adını koyamadığımız
ben,
için bu soruyu soruyorum.
Sana şöyle söyleyeyim abi. Ben müziğin evrensel olduğuna inanıyorum ve evet, kulağa hoş gelen bütün şarkıları yapıyorum abi. Tarz ayırtmaksızın.
Peki sana bir soru. Müslüm Gürses.
Baba.
Ferdi Tayfur.
Baba.
Orhan Gencebay.
Baba.
İbrahim Tatlıses.
Abi.
Azer Bülbül.
Baba.
Bunlardan hangisi senin çok hoşuna gidiyordu ve dinliyordun?
Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Ben Müslüm Baba çok severdim. Bak, şarkıları bana hitap ediyor. Ama ses rengi, ses tınısı, yani ses karakteri, senin sesin kime yakın diye soracak olursan İbrahim Tatlıses derdim. Evet.
O dik çıkışlar.
Evet yani.
Nameler.
İbrahim Tatlıses de tenör bir ses. Bayağı tenör bir ses. Ben de tenör bir sesim abi. Hı hı. Ama müzik tarzı olarak hangi kişiden feyiz aldın dersen Müslüm Baba ikon yani. Anlatabildim mi?
En sevdiğin şarkısı.
Sigara.
Aa, o evet. Güncel ya.
Evet, ben onu çok seviyorum.
Ben de mesela Müslüm Gürses dinlerim, rahmetliyi tanırdım da. Evet. Programlarımıza konuk da almıştık. Daha derin şarkılarını severdik mesela.
Eskilerden de mesela Topraktan Bedene Can Veren Allah. Mesela.
Bana da yaşamak hevesini ver.
O da güzeldir. Severim, ben Müslüm Baba'nın çoğu şarkısı severim. Ya.
Peki söyler misin bir tane? Böyle bir nakarat, bir kısaca.
Müslüm Baba'dan mı?
Yani bence güzel olur.
Ne söyleyelim ki şimdi? Dur.
Topraktan bedene can veren Allah, bana da yaşamak. Mesela o da biraz zor bir şarkıymış ha bu arada.
Topraktan bedene can veren Allah, bana yaşamak hevesini ver. Her güne bir ümit veren Allah. Ya.
Evet.
Deli ya.
Ağzına sağlık. Tabii dinleyicilere
gelen... Bak şunu düşünüyorum ama mesela abi evet. Bak. Lafını balla kestim.
Estağfurullah. Ne?
O zamanın hani piyasasında müzik bu kadar el ayak değildi.
Az kişi vardı bir de.
Evet. Az kişi, öz kişi vardı. Aynen. Tamam bak. Mesela ben o zaman da yaşamak isterdim biliyor musun abi? Cidden şu an mesela müzik o kadar çok çabuk tüketilir bilir bir şey oldu ki sen bir ay, bir buçuk ay şarkı yapma unutulur gidersin.
Doğru.
Ama ya Müslüm Baba'yı unutmak olabilir mi ya? Unutabilir misin? Buradan 100 yıl geçsin, 200 yıl geçsin, 300 yıl geçsin ya. Müslüm Baba'yı unutabilir misin? Ferdi evet. Baba'yı unutabilir misin?
Yani.
Ya adamlar da... öyle kalıcı eserler bırakmak. Mesela evet. Ben şunu diyebilirim kendi şarkılarım için. Ben 40 şarkı yapmışım, 40 şarkı içerisinde. Belki bunun 10 tanesi kült olmuştur. Okey. Ama Müslüm Baba, Ferdi Baba, işte... Orhan Baba bunların yaptığı şarkılar kültü de geçti artık.
Evet, klasikleşti.
Klasikleşti yani.
Evet. Şimdi mesela bu yeni şarkın.
Evet.
Sözü müziği kimin?
Benim.
Bu şarkıyla ilgili beklentin neydi? Ne aşamada? Nasıl gidiyor mesela? Onun üzerinden de bir şey yapalım, analiz yapalım.
Şimdi bir ay, bir buçuk ay önce Ama Yine Sen diye bir şarkı çıkardım ben.
Evet. Ve çok sık şarkı çıkarıyorsun.
Evet. Bu dönem biraz öyle oldu abi. Hı-hı. Ama artık biraz sakinleyeceğim, biraz durulacağım artık. Hı-hı. Bana herkes aynı şeyi söylüyor. Şimdi abi üretiyorum, kalem de var Allah'a şükür. Hı-hı. Hani yapmayayım mı?
Tabii aynen.
Ya da...
Bazıları şarkı bulamıyor, sende çok fazla şarkı var. Fazla evet. Çıkarıyorsun. Dijitalde...
Bir de çocuğum gibi hiç kimseye de vermek de istemiyorum şarkıları. Ya. Vallahi böyle insan yaz, hani olur ya çocuğunu evet. Kıyamazsın. Ben de bestelerimi o şekilde yani vermeye de kıyamıyorum. Bugüne kadar bestelerimi bir şarkımı Nigar Muharrem'e vermiştim. Bir şarkımı İrem Derici'ye vermiştim. İki şarkımı pardon İrem'e verdim. Onun harici hiçbir şarkımı kimseye vermedim.
İrem'dekiler neydi?
İrem'e Eda ile yaptığı şeyi verdim. Papatya'yı verdim.
Papatya, evet.
Artı bir tane Piksel de... Piksel diye bir şarkı vardı. Onu verdim. Hı. Bir de Rastgele'yi beraber okuduk zaten. Doğru. Alev Alev'i de okuduk gerçi İrem'le biz. Dört tane
bir
oldu.
De Kurtuluş Sen, İrem bir düet mi vardı?
İşte o.
Alev Alev miydi?
Alev Alev vardı. Bir de işte Rastgele vardı. Rastgele'de Mustafa Cecil de var.
Ha, Mustafa Cecil de vardı galiba.
Aynen.
Ya bir tanesi de bizim videomuz gödülerinde adaydı. En iyi düet kategoride adaydı. İki sene önce yaptığımız
rastgele
ödüllerinde rastgele olabilir. Evet, İrem'in.
Rastgeledir. Rastgele de 200 milyonu geçti abi.
O dönem sizin de iyi gidiyordu fakat şey kazandı. No 1 ve Melek Mosso kazanmıştı.
Doğru mu bilmiyorum.
Hatta No 1 rahatsızdı gelememişti ödül almaya. Melek Mosso da o gün Harbiye'de konseri vardı. Kardeşi gelip almıştı.
Doğru.
Öyle bir hikaye de olmuştu. Devam ediyoruz. Yani çok konuşulacak şey var. Tabii ilk defa program yaptığımız için bir sürü soru var. Hem biraz tanıyoruz seni hem müzik konuşuyoruz.
Evet.
Düetlerin çok ilgi gördüğü kuşkusuz.
Evet.
Bunlardan en çok patlayan bence Ebru Yaşar'la yaptığınız düetler. Nedeni, sebebi nedir? Ses renginizin, tarzınızın, hani Ebru da biraz fantezi okur evet. Filan. Ondan dolayı mı? Ayrıca da çok güzel. Geçen sahnede de yine sizin şarkıları okudu, izledim. Çok da güzeldi. Bütün salon eşlik etti.
Sağ olsun, var olsun. Ya şöyle, ben Kiribar'ı ayrı bir yere koyuyorum abi. Hı hı. Bak, Kiribar'dan daha çok dinlenmiş şarkılarım var benim. Yalan yok. Mesela Sevmedim Deme dediğimiz şarkı, hı hı, işte total stream'e baktığında 350-400 milyon.
İlk şarkı.
Evet.
Kurtuluş yaptığınız.
Rastgele dediğimiz şarkı 250 milyon. Yani...
Bunlar gerçek mi?
Cidden bunlar... gerçek.
Kim bunlar abi? Kim, nereden dinliyorlar bunlar?
Sen bizim yurt dışı konserlerimize gelmelisin abi.
Bir çağır, ben önce bir DJ'lik yapayım.
Olur abi.
Coşturayım, sonra olur, siz çıkın. Böyle olur, ben olur, konser öncesi gidiyorum. Şeyi merak ediyorum yani... Neden biliyor musun? Laf lafı açıyor. Burada çok güzel sohbeti Burak'ın.
Eyvallah.
Ya Rihanna'ya bakıyorsun, dünyaca ünlü starlara bakıyorsun. Sizin yakaladığınız streamleri yakalayamıyorlar. Ya, çok acayip değil mi yani bu?
Rihanna eski Rihanna değil ama.
Ya da ne bileyim işte yani. Şimdi, gerçi... Dünya turnesi yapan starlardan bahsediyorum. İşte ne bileyim Dua Lipa. Yani o sizin yakaladığınız streamleri ya, yakalayamıyorlar yani.
Şimdi mecra farklı abi. Şimdi bak ben... Şöyle,
bunu yurt dışından da dinliyorlar. Onun için diyorum. Evet. Yani sadece Türkiye değil bunlar.
Okey, bizi yurt
yabancılar da dinliyor. Abi. Orta Doğu dinliyor değil mi? Nereden en çok dinleniyor? Bakıyor musun onunla şeylere? Ya,
bizi Orta Doğu'dan da dinliyorlar. Almanya'dan, Hollanda'dan, hı-hı, Avusturya'dan, Avustralya'dan. Her yerden dinliyorlar abi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hatta biz geçen sene yurt dışında en çok konser yapan kişi olmuşuz Türk. Evet.
Vay be.
Şimdi olay şu abi. Biz kesinlikle o tarafı yakalayamayız. Niye biliyor musun abi? Bak, aslında yeteneğimiz var. Hı-hı. Türk milleti adına konuşuyorum, Türk müziği adına konuşuyorum. Bizim aslında yeteneğimiz var ama hiçbir zaman biz orayı yakalayamayacağız. Niye yakalayamayacağız? Hı-hı. Şimdi, Türkçe konuşan 80 milyon insan var. Sağda solda diğer ülkeleri de katarsak, Türk ülkeleri katarsak 100 milyon Türkçe bilen insan.
Daha fazladır.
Yani daha fazla
Türkiye olsun. Cumhuriyetleri de
200
var.
Milyon olsun.
500 milyon var.
500 milyon olsun. Evet. Sadece 500 milyonsu Türkçe bilen diyelim.
Evet.
Peki İngilizce bilen?
Tabii beyden bilen değil. Bütün dünya İngilizce biliyor.
Bütün dünya. Hı. Şimdi Spotify'a girdiğinde bir Dua Lipa'nın aylık dinleyici sayısına baktığın zaman abi, hı, 40 milyonlar, 50 milyonlar. Ölüsü. Hı. Bizim Türkiye'de en babası 6 milyon.
Peki Kore müziği niye bu kadar patladı?
Çünkü insan var. İnsan çok.
Kore?
Evet.
Yani onlar da biliyorsun.
İnsan çok.
Acayip o K-pop dediğimiz bir tarz çıkardılar. Devlet de bu arada yatırım yapıyor onlara biliyorsun.
Doğru.
Onu abi, böyle ülke tanıtımı için bir para harcıyor, bir fon harcıyor. Onları yetiştiriyorlarmış. Netflix'te onun şeyi vardı, belgeseli vardı. Bence bizim müziğimizi de sempatik buluyorlar. Yabancılar işte sizin ya, şarkıları dinliyor.
Bizi buluyorlar abi.
Bence
yalan
Türkçe
yok,
müziğe
bizim...
de devletin de bir yatırım yapması lazım. Böyle hani dizilerde, futbol maçlarında ülke tanıtımı oluyor ya. Evet. Yani mesela bizim şarkıcılarımız da Türkçe... Türkçe öğretelim biz de. Yani olabilir bence yani.
Neden olmasın abi?
Müziği ama seviyor insanlar.
Şunu söyleyeyim önce abi. Yurt dışında şöyle bir olay var. Yurt dışında cidden İngilizce, Latin bu dilleri bilen insan sayısı çok fazla tabii, olduğundan tabii, dolayı. Aynen. Şimdi adam düşün, milyarlar İngilizce konuşuyor. Adam şarkı söylüyor. Yaptığı şarkı işte 10 kişiden işte şöyle söyleyeyim, 10 kişiye hitap edebiliyor en azından. Hmm. Bizim Türkiye'de yaptığın şarkı belki 0.5, hmm, anladın mı, birine hitap edebiliyor. Evet. Çünkü insan ve yapılan müzik sayısı eş değil.
Burak, bir de sizin hedef kitleniz, yani bu dijitalde Z kuşağı var ya ve daha da küçük yaş grubundaki tüketiciler var. Örnek veriyorum, onlar mesela yeri geliyor Teoman'ı tanımıyor, yeri geliyor işte, evet, atıyorum Hande Yener'i tanımıyor veya ne bileyim işte bizim pop müziğin starları, kraliçeleri, ondan sonra siz onların starı oluyorsunuz. Fakat yaş ortalaması büyük insanların starları da değişmiyor. Onlar da sizi de seviyorlar ama onların yönünde hala işte bu geleneksel sanatçılarımız da
bizim
hala
abi star. Yaş ortalamamız çok enteresan bir şekilde. Beni 13 yaşındaki insan da dinliyor.
Evet.
Çocuk da dinliyor.
Aynen.
45-50 yaşındaki adam da dinliyor. Ha.
Nerede görüyorsun? Konserde mi yoksa şeyde,
evet,
mi?
Evet. Yani, hmm, mekandan mekana değişiyor. Yani festivalde çocuğu da görüyorum. Normal bir mekanda, hmm, adamı da görüyorum. Ya bizim değişkenlik gösteriyor abi. Biz
yani yaş ortalamasını büyütmüşsünüz yani.
Evet, ortalamamız iyi yani, evet, güzel yani. Güzel. Sağ olsunlar, var olsunlar, iyiyiz yani o konuda.
Bu Ebru ile yaptığınızın başarısının hikayesinde Ebru'nun tarzınıza yakın olması mıdır demiştim.
Ya şey, Ebru Hanım'ın sesi, benim sesim de enteresan şekilde çok...
Meç oldu.
Meç oluyor biliyor musunuz? Yani evet, ben... enteresan değil mi ya?
Çok.
Ve şöyle çok bir şey, uydu. Normalde şarkı yaptığınız zaman ton ayarlama derdiniz olur, tamam mı?
Evet.
Yani sallıyorum. Sizle şarkı yapacağız. Tonu hangi ton yapalım? Şu ton yapalım. Evet, bu evet. ton yapalım. İşte şu bana dik geldi, bu bana pes geldi falan gibisinden ayarlama yapmanız gerekiyor. Ama ben Ebru Hanım'la şarkı yaptığımda ses aralığımız büyük ihtimal aynı seviyelerde olduğu için tonumuz net yani.
Tutuyor.
Evet. Yani Ebru Hanım tonu yükseltelim dediğinde ben de diyorum okey. Çünkü hani ses aralığı aynı hizada gidip geldiği için sıkıntı olmuyor yani ve yakışıyor da yani. Buradan da Ebru Hanım'a saygılar, sevgiler ablacığım.
Yeni bir şarkı mı geliyor?
Bakalım. Allah büyük.
Var mı bir şarkı mesela? Yapabilirim dediğin bir şarkı var mı? Yaptığın, beklettiğin?
Var abi. Önümüzdeki dönemlerde güzel şarkılar, güzel düetler gelecek.
Biri benim, diğerleri kim? Onu
hepsi sensin abi.
Aa. Geliyoruz.
Sana albüm yapacağız.
Süper. Şimdi şu anda piyasada çıkacak olan ya da işte görüştüğünüz bir düet ya da verdiğin bir şarkı var mı? Senin kendi şarkın ve çalışman Burak Bulut olarak.
Var. Var ama söylemeyeceğim.
Ben de onu diyecektim. Bana söyle, aramızda kalacak.
Tamam, aramızda kalacaksa sonra söyleyeyim.
Yok şimdi söyle.
Yok olmaz.
Şurada radyo.
Şimdi o başka. Daha kesinleşmeden.
Tamam.
Hani derler, sormadan anlatmak şeliktir derler.
Doğru. Burak'cığım özel hayatın nasıl? Biraz özel hayatını konuşalım. Ne yiyorsun, ne içiyorsun?
Bu aralar spora başladım.
Ha öyle mi? Şey mi? Hoca eşliğinde mi?
Evet.
Nasıl besleniyorsun? Düzenli bir hayatın var mı? Geceleri mi yaşıyorsun, gündüzleri mi yaşıyorsun?
Vallahi abi son iki haftadır et yemiyorum. Yağlı bir şey yemiyorum. Ekmek yemiyorum. Tuz yemiyorum. Daha doğrusu yemiyorum.
Ya ben de diyorum bu çocuk ne olmuş böyle masum masum evet. duruyor. Yedirmiyorsunuz bu çocuğa veya hocalar.
Varken yokluk çekiyorum abi.
Değil mi? Hiç aklına gelir mi? Çok güzel
vallahi
bir şey söyledin.
Yapacak bir şey yok.
Eskiden var olup da, eskiden yok olmayıp da istediğin, arzuladığın, bugün var olup istemediğin ne var? Şimdi mesela yiyecek içecek. Onu anladık. Şu anda diyete gireceğin için.
Vallahi öyle ne var?
Eskiden hayalini kurduğun.
Şu an istemediğim ama.
Ama şu anda istemediğin.
Bir şey yok ya.
Evet. İstediğin her şeye sahip oldun mu?
Evet.
Evlilikle ilgili bir planın var mı? Çocuk, evlilik ve bununla ilgili...
Güzel şeyler abi. Olacak tabii. Şimdi ben Allah nasip ederse Ağustos'un 19'unda evleniyorum.
Kiminle?
Edoş'la.
İnanmıyor ya. Ben de bilmiyorsun burası. Yani o meşhur şarkı İrem Derici ile düet yapan, Papatya şarkısını yapan... Evet. Sevgili Eda ile bizim programımızda senden önce konuk gelmişti. Annesiyle beraber çok güzel program yapmıştık. Ne zamandan beri? O zamandan beri mi ilişkiniz var?
Hı hı.
Aa bravo.
Benim doğum günümde geçen nişanlandık zaten abi.
Ya.
Evet.
Ha ben onu evlilik zannettim. Nişan mıydı o?
Evet. Nişandı. Ha. Zaten abi ben de anlamadım. Öyle nişan mı olur ya? Ya ben düğün gibi nişan yaptım. Çözemedim
evet.
baba.
Evet.
Bunların adetleri de farklıymış. Yani... Dedim ki sordum tekrar sordum dedim bak emin misiniz bizim oralarda nişan böyle olmaz.
Sessiz sedasız olur tamam. Aile arasında.
Aile arasında olur küçük bir şey olur dedim.
Küçük bir kutlama.
Yani evet. nişan budur yani.
Evet.
Tabii ben Elazığ'dan geldim bizim örf adetimize göre düğünde her şey olur.
Gakkoş kardeş.
Tabii evet. ama anlamadım baba öyle bir şey oldu ki düğün gibi yani.
Çok güzel. Vallahi. Ama çok ilginç hikayesi vardı. Buradan Eda'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Eda'yla yaptığımız programın televizyonda yayınlayacağız. Televizyona kaydederken sesini kaydetmemişiz.
Hadi.
Aynen. Eda da demişti ya yakın oturuyoruz falan diye. Sonra dedim kendisine ya dedim bunu tekrar çekelim televizyona. Çok malzeme. Annesi çok güzel şeyler anlatmıştı. Annesi çok şeker birisi. Doğru. Buradan sevgiler saygılar annesine de.
Sağ olsun var olsun.
O zaman şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim.
Allah razı olsun.
Ve burada tehlikeli bir soru. Instagram'dan yani sosyal medyadan sana yazan, çizen, karşı cinsten yürüyen, koşan, evet. elini uzatan yani insanlar oluyor mu? Böyle durumlarda ne oluyor?
Oluyordu abi. Eda'dan önce oluyordu. Yalan yok. Eda'dan önce var ya o Instagram'ın DM kutusu ana baba günüydü. Yani ben giriş yapamazdım oraya.
Evet.
Hatta hızlı olduğumuz zamanlarda... Böyle bakardık, aradan seçerdik falan.
Vay.
Tabii, o zaman eskiler tabii, çok eskiler.
Mazide kaldı onda.
Tabii, mazide kaldı. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Evleniyoruz abi.
Evet. Ne güzel.
Tabii.
Çocuk hayalin var mı?
Var tabii.
Kaç tane?
Bir tane olsun, benim olsun.
Kız erkek fark etmez.
Erkek olsun.
Erkek. Tabii. Güzel. Ailenden mesela şey var mı? Burak ne zaman evleniyorsun falan gibi bir baskı oldu mu? Var
yok.
Mıydı?
Yok.
Özgürsün, serbest.
Özgürüm. Aile sağ olsunlar, benim ailem çok şeydir yani. Bana çok destek olurlar ve her zaman şeydirler. Oğlum ne yapıyorsa bildiği vardır, doğrudur. Yanlış yapıyorsa da ben oğlumun arkasındayım diyen bir aileyle ben büyüdüm hep.
De en büyük destekçi kimdi ailede?
Babamdı bana müzik konusunda.
İsmi ne?
Mehmet.
Mehmet Bey, selamlar.
Evet.
Ne dedi baban bu iş başarınca?
Bak inanmazsınız. Ben ünlü olmadan önce yine ünlüydüm. Elazığ'da da ben ünlüydüm. Rap müzik yapıyordum. Ünlüydüm rap yaparken.
Şehirde tanıyordu herkes seni.
Tabii şehirde yine ben. Ya yıldızım oldum olası yüksekti yani. Babam beni alırdı arabayla köylere götürdü. Klip çekerdi biliyor musunuz?
Ya.
Evet.
Vay be.
Öyle bir babam var yani.
Muhteşem.
Buradan yani. Gönlü güzel bütün babalara sesleniyorum. Ben de büyüyünce babam gibi bir baba olacağım yani.
Maşallah. Süpersin.
Evet.
Müezzin olan kimdi sizden?
Abi ben tamam ben müezzinlik yaptım ama ben müezzin değilim. Bu algıyı bak bir türlü kıramadım ben ya. Benim üstüme yapıştı bu.
Ya olabilir, niye? Kötü bir şey değil
ya, mi? Tamam ya tamam da abi şimdi insanlar farklı bir pencereden bakıyor. Ya geçen, tabu geçen dediğim de bundan 2 sene önce falan bu müezzinlik davası dönüyor. Bir tanesi yorum yapmış. Böyle müezzin mi olur? Kolunda işte dövme var bilmem. Şarkısı şöyle böyle. Ya babacığım ben müezzinlik yapmadım. Sadece benim sesim güzeldi diye hoca beni Kadir Gecesi'nde, işte Mevlüt Kandili'nde, böyle özel günlerde çağırırdı. Giderdim camide ben ilahi okurdum. Hmm. Bir kereye mahsusluk müezzinlik yapmışlığım var. Doğrudur.
Ama, ezan okudun mu?
He, okudum bir kereye mahsusluk.
Akşam ezanı mıydı, sabah mı neydi?
İkindi ezanıydı. Onun harici benim yapmışlığım yok. Tamam Kur'an'ı da 4 kere hatim etmişim ben.
Aa,
evet.
Çok güzel.
Ama ben müezzin falan değilim abi. Ha Müslümanım elhamdülillah ama evet. Müezzin değilim abi.
Müezzin yani müezzinlik de bir meslek.
Evet.
Benim de bildiğim böyleydi. Hani Burak'ın eskiden müezzinlik yapıyor. Yani o mesleği yapıyor olduğu yönündeydi ama değilmiş.
Yok abi yok.
Hikayeyi de böylece öğrenmiş olduk.
Ben müezzin olsaydım buralara gelemezdim ki. Direkt camiye geçerdim. Allahu Ekber.
Yara Mustafa Ceceli de ezan falan okudu biliyorsun.
Doğru. Ben güzel okurum ama biliyor musun?
Ya. Şimdi okutmayalım. Yanlışlıkla insanlar namaz kılabilirler. Daha doğrusu vakit geldi zannederler. Şimdi bakıyorum enteresan sorular var.
O soruları kim hazırlıyor abi?
Dinleyicilerden gelen sorular.
Vallahi.
Aynen. Bize geliyor. Biz bunları kağıda döküyoruz. Ondan sonra. Ya mesela şeyleri soranlar, Burcu'nun tuttuğu takımı bilmem ne, onları sormuyorum bile. Hasta bir fanatiklik var mı mesela?
Var sende? Tabii ki.
Hangi takım?
Re re re re. Ra ra ra ra.
Fenerbahçe.
Cim bom bom cim bom bom aşığım sana. 80'lere 90'lara.
Gidiyor musun maçlara?
Gidiyorum.
Evet. Abi. Beğendiğin bir futbolcu var mı?
Yani şöyle. Ben Muslera'yı çok beğeniyorum ama son güncel kadroyu soracak olursan Osimhen çok iyi ama ben Icardi'ciyim.
Heh bunu diyecektim. Icardi enteresan bir figür değil mi ya?
Bak Icardi nasıl bir adam,
geçti adam.
Bak Icardi karakter marakter, ben onların hepsini bir kenara bıraktım bak. Hı-hı. Ben profesyonellik anlamında bakıyorum. Ceza sahası içerisinde o adamın son vuruşu dünya çapında biliyor musunuz? Bak evet. ceza sahası dışı demiyorum ha. Ceza sahası içerisinde adamın ayağına gelen her topun %80'i %90'ı gol.
Enteresan. Maçın evet. Kaderini belirliyor.
Aynen.
Ya Osimhen de yani ülkemize geldiğinde dünyanın 4. forvetiydi. Aldınız 9. forvete düşürdünüz adamı. Ne yaptınız adama kardeşim?
Abi.
Adamın fiyatı düştü.
Aynen. Adam zamana yenik düşüyor. Şimdi sen zamana yenik düşmüyor musun abi?
Hepimizde bir yıpranma payı oluyordur
tabii. Tamam işte. Evet. Bir senede bir futbolcunun yıpranma payı da 4. sıradan 9. sıra olsun yani.
Fakat şey...
Ama 9. sıra değil diye biliyorum ya öyle bir şey.
Bir düştü. Bir düşüş tamam, oldu.
Yani, belki 100 milyon euroydu. Ondan sonra
80 milyon euro.
75 milyon euro düştü diye biliyorum.
Evet.
Öyle bir şey.
Icardi de inşallah toparlanır, tekrar sahalara döner. Bir sakatlık geçirmişti. Bir de özel
Fenerbahçe maçında görüşürüz abi.
Öyle mi diyorsun?
Sen de bir Fenerli tipi şeye sezdim.
Ben takım tutmuyorum.
Evet, kesinlikle Fenerlisin.
Futbolun evet. Futbolun her rengini seviyorum ama tabii kırmızı beyazdan yana gönlümüz. Bizim logomuz da biliyorsun kırmızı beyaz.
Evet abi, herkesin gönlü kırmızı beyazdan yana da sen Fenerlisin.
Burak, hiç unutamadığın bir konser oldu mu? Böyle bir kalabalık, böyle bir izdiham, hiç inmek istemediğin bir sahne.
Çok deli konserlerim oldu abi benim.
Nerede ben, mesela?
Mesela şey vardı, Harran'da. Dosta Dosti'nin düzenlemiş olduğu bir konser vardı.
Evet.
Mustafa Sandal, biz, Soner Sarıkabadayı. Üçümüzün. Hı-hı. Orada çıkmış olduğu bir 350-400 bin kişiye vermiş olduğu bir sahne vardı. Yeni Kapı'da vermiş olduğumuz bir sahne vardı.
Kalabalık oldu mu Yeni Kapı'da?
Evet. O da bir 400-500 bin vardı. Ondan sonra Ağrı Doğu Beyazıt konserimiz keza aynı şekilde.
Yine Dosta Dosti yapmıştı.
Aynı, onu da Dosta Dosti yapmıştı.
Evet.
Yurt dışında bir festivalde 18 bin rekoru bir sayıda şey çekmiştik.
18 bin bilet kestiniz. Evet. Çok iyi. Mesela bu Burning Man gibi ya da ne bileyim işte Coachella, Coachella gibi bir sürü festival var. Hani yabancı festivaller var. O ölçekte bizde çok fazla festival olmuyor ama bence o festivallere bir tane Türk sanatçı gitse bizim bütün Türkleri çekmez mi? Ne dersin? Mesela oralara yazsalar bizim sanatçıları. Hiç yazmıyorlar mesela, dikkat ediyorum. Ya da bizden DJ yazmıyorlar.
Dediğim gibi abi, işte ben sana daha yeni anlattım ya.
Evet.
İşte İngilizce, Türkçe.
Peki bu...
Bak, İngilizceyi bizim Türkiye'de deneyen sanatçılar oldu. Hani globale oynamak isteyen sanatçılar oldu. Keza evet. Denediler. Ama olmadı. Niye olmadı? Çünkü lehçe, ağız tutmuyor.
Mesela onlar Aleyna gibi... Tilki, en son deneyen Aleyna Tilki oldu. Ondan mı bahsediyorsun?
Yok, genel bütün.
Yani Tarkan da denedi, işte...
Herkes denedi, hiçbir tutmadı.
Ümit Besen bile denedi. I love you, I love you, do you love me, yes I do. Biliyorsun, bu meşhur.
Doğrudur.
O Türkiye'de patladı. Dinler misin Ümit Besen?
Şey de vardı, Obama falan vardı. Şey.
Fethek dinleyeceğiz, bu iş kazanma.
Var var.
Bir şey söyleyeceğim, Aleyna Tilki'yi nasıl buldun? Yani biliyorsun bir...
Şarkısı güzel.
Yok yok, şey anlamında, hani yabancı bir müzik yapım şirketiyle anlaştı. Yurt dışına açılan, şimdi Dua Lipa'nın hatta şeyleriyle, neydi onun adı, ekibiyle çalıştı, Dua Lipa mı söz yazdı, öyle bir şeyler oldu filan. Denedi ama dediğin konuda mı sıkıntı yaşanıyor? Yani lehçe.
Kesinlikle lehçe de, yani tutmuyor, ağız tutmuyor abi.
Hmm.
Şimdi nasıl bir şey biliyor musun? Yurt dışında sonradan Türkiye'ye gelmiş biri Türkçe öğrense bile konuşmasından fark ediyorsun değil mi?
Tabii, tabii.
Fark ediyorsun, Türkçe'yi konuşurken zorluk çekiyor mesela.
Doğru.
Şimdi bizim yaptığımız şarkılarda onlar açısından öyle hissediliyor.
Komik geliyor onlar.
Komik geliyor.
Doğru. Peki Eurovision var. Eurovision'a katılmak ister misin? Ne düşünüyorsun Eurovision hakkında? Şimdi katılamıyoruz tabii, yani TRT bir türlü girmiyor.
Eurovision.
Siyasi buluyor. Ama diyelim ki bir gün oldu, katılmak ister misin? Katılırsan mesela iddialı olur musun? Nasıl bir şarkı?
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçinden geçerim.
Ciddi misin?
Valla. Bak ben böyle... Her zaman kendimden iddialıydı ya, kendime güvenim, hı hı, sonsuz, ama ben bunu da hayalini kurmuştum. Ben hayalini kurduğum her şeyi yaptım ama Eurovision'a yetişemedik. Yani biz ünlü olduğumuzda Eurovision Türkiye'den kaldırılmıştı. Hı. Yani hiç yanından, sağından, solundan geçemedik. Ama tekrardan Eurovision Türkiye'ye gelse...
Türkiye katılsa?
Evet, Türkiye katılsa...
Müracaat ederim diyorsun.
Müracaat ederim.
Veya bizi tercih etsinler, içinden geçeriz diyorsun.
Her türlü abi.
Şov mu? Tarkan'ın Riyad'daki şovunu nasıl buldun? Gördün mü?
Klasik Tarkan abi. Değecek bir şey yok ona.
Evet. Şimdi ya, Türkiye'de mesela çok beğendiğin, gerçekten sahnesini izlemeye gittiğin sanatçılar var mı?
Var.
Kimler?
Sahnesini en beğendiğim beğendiğim isimler var. Onları sayayım.
Hı hı.
Mesela Yıldız Silbe'nin sahnesine gitmiştim. Çok başka bir seviye. Hı hı. Cidden. Saki'leri beğenirim sahnesini.
Aa, onlar da güzel. Size yakın biraz.
Evet. Saki'leri beğenirim sahnesini. Hakan abi beğenirim. Hakan Altun.
Hakan Altun.
Evet. Çok iyidir yani. Mesela klasik ama güzel bir sahnesi var.
Ünlü olmadan önce, sen ünlü olmadan önce gittiğin konserler oldu mu?
Hiç olmadı.
Ya.
Evet. Bir gün bak hiç unutmam. Elazığ'dayız. Hadise'nin konseri var. Fırat Üniversitesi'nde Hadise'nin konseri var. Bizim arkadaşlar bana dedi ki hadi Hadise'nin konseri var, gidelim Hadise'nin konserine. Kapının önüne geldim. Bak yemin ederim. Böyle tam böyle kapının içerisi konser havalı. Durdum. Dedim ben gelmiyorum, siz gidin ya dedim. Dediler ne oldu, niye şey yaptın? Allah söyletti sanki. Bak dedim ki ben niye onun konserine gidiyorum ya, o benim konserime gelsin dedim. Girmedim, geri çıktım. Ondan sonra da ünlü oldum abi.
Hadise geldi mi konsere?
Yok gelmedi.
Hadise. Konsere bekliyorum.
Ya,
çocuğun hayali gerçek olsun.
Hayır. Gelmesinde de değilim. Sadece hani oradaki vurgulama şey mevzu.
Peki sevmedim deme patlamasaydı ne olacaktı?
Başka bir şarkım patlayacaktı.
Peki sevmedim deme nasıl patladı? Bekliyor muydun? Nasıl oldu? Ne kadar zamanda patladı? Bir gün, iki gün, üç gün. Ne oldu da patladı?
İlk günde patladı abi.
İlk gün.
Evet.
Nereden verdiniz? Önce şeyden, TikTok'tan mı verdiniz?
Yok. Direkt şarkıyı Pataküt'e YouTube'dan verdik.
YouTube'a koydu.
İlk gün 1 milyon 600 stream attı.
Nasıl oldu bu?
Globalde ikinci sıraya yerleşti ilk gün.
Ne diyorsun?
Evet. Yani? Hiç unutmam. Ben hatta o kadar emindim ki kendimden. Dedim o zamanki yapımcımıza söyledim. Dedim biz dedim bunu bekletmemiz bile hataydı dedim.
Kim yapımcı?
O zamanlar Tolga Aykut.
Ha.
Yapımcımızdı. Ben dedim.
Sen değil mi?
Evet. Şarkı yıktı geçti yani her yerde, her şekilde.
Ben önce inanmadım. Nasıl olur dedim ya, böyle bir günde bu kadar filan. Burada bir şey mi var dedim, hani bir numaram mı?
Herkes öyle dedi biliyor musun abi? Evet. İlkini yaptık, insanlar dedi ki şans. İkincisini yaptık, ulan şansları ikincide de yaver gitti. Üçüncüyü yaptıktan sonra insanlar şunu demeye başladı. Bir dakika, bunlarda iş olabilir. Doğru. Bakalım bunların tipine, sağına soluna, ismine cismine.
Evet.
Ben sevmedim demeyi yaptım. Yüzüm tanınmıyordu. Mustafa Cicili ile şarkıyı yaptım Kurtuş'la beraber. Yine yüzüm tanınmıyor.
Hangisiydi Mustafa ile yaptın?
Leyla Mecnun.
Ha Leyla Mecnun. Evet.
Ama nabızla birlikte insanlar benim yüzümü tanımaya başladılar.
Bir de karıştırdılar sizi.
Tabii. Hala karıştırıyorlar.
Evet.
Hala karıştırıyorlar.
Biriniz sarışın mı olsaydınız
acaba? Ya olmaz. Hiç olmaz abi. Ya artık Kurtuluş falan dediklerinde dönüp bakıyorum yani. Hiç yoluma gelmiyor.
Mesam'da gördüm ben sizi. İlk orada tanıştık. Sen hatırlamıyorsun. Evet.
Mesam'da da abi yılın herhalde şeyi olmuşum ben. En çok telif toplayan.
Sinan Akça değil miydi o?
Yok benmişim.
Sizin mi? Aa çok iyi. MSG'deydi galiba Sinan Akçıl en çok. Yani onu da Ferhat Köşer söylemişti bana.
Doğrudur.
Evet ne güzel. Bu sene değil, önceki sene orada öyle bir ayakçı tanışmıştık.
Doğrudur.
Ya Burak programımızın sonuna geldik. Yani buradan...
Nasıl aktı değil mi?
Evet abi tabii yine bir program daha yapalım.
Yapalım abi.
Ondan sonra. Buradan bu açılan kulvarda yani müzik camiasında çok genç arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var, çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Onlara bir mesajın var mı? Onlara bir tavsiye var mı?
Sadece kendilerine güvensinler, hayal etsinler ve yılmasınlar, azim göstersinler. Yüce Rabbim görecek onların yaptıklarını, emekler hiçbir boşa değildir. O emeklerinin karşılığını da elbet alacaklar. Bak nokta atışı, başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece sabretmeleri, hayal etmeleri ve çalışmaları gerek.
Çalışmadan olmuyor değil mi?
Evet kesinlikle.
Biri senin elini tutmuyor bir de bu arada değil mi?
Evet, kimsenin elini tutmuyor abi. Sihirli bir değnek yok insanlarda. Hı. Ben şunun yanına gideyim, bu beni ünlü yapsın. Ben şöyle yaparsam bunun desteğini alırsam ünlü olurum. Ya da şöyle yaparsam şarkıları patlar diye bir şey yok. Bütün güç senin içinde. Sen yaparsan sen yapacaksın. Başkasından bir şey bekleme. Bütün güç senin elinde. Bak benim gibi hikayesi olan bütün sanatçılarda da aynı. Üç aşağı beş yukarı. Hepsi de aynısını söyler. Benim söylediklerimi söyler. Çünkü cidden bu dediğimiz üç element başarmanın tek formülü. Yani ben bunu gördüm abi. İşin gerçeği.
Evet. Gerçekten ilginç bir şey söyledin. Güzel bir şey söyledin. Bütün bunların yanında en önemli kilit nokta bence çok çalışmak. Yani bizim mesleğimizle ilgili de böyle bir durum var. Biz tabii burada yayın yapıyoruz ama arka planda sabahtan akşama kadar mesai verip burada çalışıyoruz. Evet. Bu programı hazırlanırken bile işte iki gün boyunca çalışıyoruz, bakıyoruz, araştırıyoruz. ondan sonra tanıyoruz falan filan. Ama burada hiç tanımıyormuş gibi sohbet ediyoruz. Çünkü sizin aranızda belki de şu anda bizim ekranımızda, bizim radyomuzda Burak Bulut'u tanımayan ya da az tanıyan insanlar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla her şeyin öğrencilikte de öyle mutlaka çalışılması gerekiyor. Tesadüf diye bir şey yok hayatta.
Aynen öyle.
Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
İyi ki geldin.
Görüşürüz.
Görüşmek üzere. Bir başka programda görüşürüz. Hoşçakalın.